SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye bu dönemde Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerinde öne çıkıyor. Avustralya'da da bahsediliyor Türkiye'nin çabalarından. Bu çabalar bir meyve verdi mi şimdiye kadar ya da verme potansiyeli var gibi mi?
Vallahi aslında yani çok kritik bir anda bu görüşme gerçekleşti. Görüşmenin gerçekleşmesi tek başına önemli bir gelişme. Ama anladığım kadarıyla taraflar da Türkiye'de, dünyada bu görüşmeden çok fazla bir sonuç beklemiyorlardı. Zaten bir sonuç da gelmedi. Toplantı sırasında Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere dayanarak şunu söyleyebiliriz. Bir gerilim olmamış, sesler yükselmemiş. Az bir şey değil. Savaşan taraflar bir araya geliyorlar. Yani Ukrayna çok zor durumda. İnsanlar büyük dram yaşıyorlar. Hastanelere füzeler düşüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı bütün bu olayların sorumlusu olarak karşısında Rusya Dışişleri Bakanı ile konuşuyor. Burada bir gerilimin olmaması tek başına önemli. Medeni bir görüşme oldu dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı özellikle insani koridor açılımı konusunda ben buradayken yetkilileri ararım, gerekli talimatları veririm, siz de veriyor musunuz diye Dışişleri Bakanı'na sordum. Ama o dinlemekle yetindi. Zaten bir şey yapmak, bir konuda karar vermek için değil, sadece dinlemek için gelmiş anladığım kadarıyla dedi. Yani bir anlaşma zemininin olmadığını aktardı. Çavuşoğlu da bunların aslında bir önemli başlangıç olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle. En azından aynı masada olmaları önemli. Ancak aynı karede fotoğraf da vermediler. Farklı farklı noktalarda açıklamalar yaptılar. Birlikte açıklama da yapmadılar. Yine de bu temas bütün dünya tarafından da dikkatle takip edildi. Bunun tabii Türkiye diplomatik açısından bir dönüşü de oldu. Önümüzdeki dönemde Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Yunanistan Başbakanı gelecek. Mesela başından beri krizin Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, NATO'da dar kapsamlı toplantılar yapıyordu. O toplantılarda Türkiye yoktu. Almanya vardı, Fransa vardı, İtalya vardı, İspanya vardı ama hiç Türkiye olmuyordu o toplantılarda. İlk kez Biden'la da doğrudan temas sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la telefonda görüştü. Özellikle bu zirvenin gündeme alındığını biliyoruz. Amerika'dan yapılan açıklamalarda zirvenin toplanması için, iki dışişleri bakanının bir araya gelmesi için Erdoğan'ın gayretlerinden övgüyle söz edildi. Bunun bir başlangıç olduğu söylendi. Bu krize bir çözüm bulunması açısından katkı sağlamasından dolayı Türkiye'ye övgüler de o açıklamalarda yer aldı. Türkiye'nin açıklamasında ise böyle kritik bir dönemde Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasını tekrar gözden geçirilmesi, F-16'ların yenilenmesiyle ilgili taleplerinin dikkate alınması gibi bir takım meselelerin de Türkiye tarafından yapılan açıklamada dile getirildiğini görüyoruz. Ama iki açıklamadaki bu fark bile hala Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gündemin en azından üst üste oturmadığını gösteriyor. Ancak dediğim gibi hemen Türkiye'nin yanı başında Ukrayna ile Rusya arasında ciddi bir savaş var. Büyük bir insanlık dramı var. Türkiye ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. Bu yaklaşımı sonucunda da Antalya'da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Çavuşoğlu Putin'le Zelenski'nin bir araya gelmesi için de çaba sarf edeceklerini söyledi. Bütün dünyanın dikkatini çeken kritik bir zirve oldu diyebiliriz ama maalesef sonuç yok. Keşke sonuç olsaydı çünkü 2 milyon 300 bin Ukraynalı şu anda ülkesini terk etmiş vaziyette. Milyonlarca Ukraynalı evini terk edip Ukrayna'da başka bir noktaya göç etmiş vaziyette. Büyük bir insanlık dramı var az önce söylediğim gibi.
Yavuz Bey, Türkiye'nin diplomatik inisiyatiflerinden bahsediyoruz. Son dönemde İsrail Cumhurbaşkanı geldi bu hafta. Yani Katar dışında böyle artık Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile temaslar var. Bahsettiğiniz Yunanistan'la temaslar var sıcak. Yani bu Türkiye yine dost kazanmaya çalışıyor diyebilir miyiz?
Bir sözü hatırlatmam lazım burada. İbrahim Kalın'ın sözüydü bu. Türkiye hem Mısır'la hem İsrail'le hem Yunanistan'la, Avrupa'yla, başka bir takım ülkelerle gerilim yaşadığı bir dönem, Suriye ile gerilim yaşadığı bir dönemde İbrahim Kalın değerli yalnızlık ifadesini kullanmıştı. Yani değerli çünkü kendi ilkeleri çerçevesinde hareket eden bir ülkeydi Türkiye ve diğer ülkelerde Türkiye'ye karşı gibi bir yaklaşım, ama bu yalnız kalmak da değerlidir biçiminde bir dış politikayı özetleyen cümleydi. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu yaklaşımı aslında karşısında ciddi bloklar oluşturdu. Akdeniz'deki enerjiyle ilgili organizasyonlar da Türkiye dışlandı. Hiçbir araya gelmesi mümkün olmayan ülkeler, mesela Mısır ile Yunanistan bir araya geldi. İsrail bu organizasyonların içinde yer aldı. Ve Türkiye gerçekten o değerli yalnızlığın ciddi bir faturasını ödedi bu süreçte. Sonrasında burada bir politika değişikliği gerçekleşti ve Türkiye özellikle Akdeniz ülkelerinde bu yalnız kalmasının kendisine getirdiği zararları da görerek, muhtemelen bu itiraf edilmese de, önce Mısır'la, sonra işte İsrail'le ve Birleşik Arap Emirlik Körfez ülkeleriyle, şimdi Suudi Arabistan'la da böyle bir çaba olduğunu biliyoruz, bir yakınlaşma dönemine girdi. İsrail'le gerçekten çok gerilimli bir dönem yaşandı. Büyükelçiler karşılıklı olarak çekildi. Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetleri sürekli iç politikada bir malzeme olarak kullanıldı. Ama uluslararası dengelerin Türkiye'ye kestiği faturanın ağırlığı biraz da ayaklarının yere değmesini, gerçekle yüz yüze gelmeyi beraberinde getirdi olabilir. Böyle değerlendirilebilir ve İsrail'de bir hükümet değişikliği olduğunu da tabii burada hatırlatmamız lazım. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi barış mesajlarıyla birlikte. Enerji koridorları açısından Türkiye İsrail ilişkileri son derece kritik. Bölge açısından kritik. Şimdi bir adım atılmış oldu. Bundan sonra atılması muhtemel adım büyükelçilerin karşılıklı olarak tayin edilmesi olacak. Bu bir beklenti. Türkiye'nin Körfez'le ilişkilerinde belli bir aşama kaydedildi. Mısır'la bir aşama kaydedilmesi bekleniyor. Temaslar sürüyor ama orada sağlanamadı. Ama Türkiye'nin dış politikasında ciddi bir değişime gittiği, o değerli yalnızlık yaklaşımından bir ortaklık, bir işbirliği, bir ilişki, bir diyalog sürecine geçtiğini söyleyebiliriz.
Yavuz Bey, bu diyalog süreci aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisinin bayağı büyük bir krizde olduğu döneme de rastlıyor değil mi? Bu bir rastlantı değil herhalde.
Elbette bu bir gereklilik aynı zamanda. Türkiye'de ekonomi son dönemde gerçekten belki de son 20 yılın 25 yılın en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Her ne kadar bütün dünyada enflasyon var dense de Türkiye'deki enflasyon oradakilerin çok daha üstünde. Alım gücünün çok ciddi sıkıntıya düştüğü, belli bazı ürünlerin bulunmasında güçlük çekildiği, bunlar için sıraların oluşturulduğu bir dönem yaşanıyor. Dış politikanın da bunda etkisini elbette hükümet gördü. Ve oradan gelebilecek katkılardan mahrum kalmanın içeride sıkıntıyı büyüteceğinin de farkında. Ve bu çerçevede hareket ediliyor. Mesela son Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde bir swap anlaşması yapıldı. Türkiye'nin böyle bir anlaşmaya niye ihtiyacı var? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri eksi de. Geçmişte doları bir yerde tutabilmek için harcanmış olan 128 milyar doların yarattığı bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı aşmaya çalışıyor Merkez Bankası. Son dönemde kur korumalı mevduatla birlikte kurların yükselişi engellendi. Ama bunun yaratacağı bir fatura var. Eğer kurlar yukarıya doğru çıkarsa, bunun aşağıda tutulması için Merkez Bankası çok kritik. Onun güçlü olması lazım. Ve bu çerçevede de işte farklı ülkelerde bu tip anlaşmalara ihtiyaç var. Elbette ekonomik şartlarda Türkiye'nin bu dış politikadaki politika değişikliğini şart kıldı ve hükümet içinde vazgeçilmez hale getirdi. Bunu da yanına koymamız lazım tabii.
Ayçiçek yağı kuyruklarından bahsediliyor. Ekmek kuyruklarını biliyorduk da, yani sonuçta son birkaç haftada ekonomik kriz çok daha derinleşmeye başladı herhalde değil mi?
Şimdi hükümetin siyasi propagandasında AK Parti'nin çok kullandığı bir retorik var. O da işte 70'li yıllardaki yağ kuyruklarını, gaz yağ kuyruklarını, sanayi yağ kuyruklarını falan hatırlatıyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini o karşılaştırmalarla seçmenini izah etmeye ve kendi değerini ortaya koymaya çalışıyor. Son dönemde Türkiye'de Tam da o eleştirilen kuyruklara sık sık rastlanılır oldu. Çok yakın zamanda belki bizi takip edenler bileceklerdir. Patates soğan kuyrukları oluştu. İşte hükümetin yerel seçimler öncesinde kurduğu tanzim satış noktalarının önünde. Bunlar varlık kuyrukları olarak dile getirildi. Sonra dünyadaki gelişmeler çerçevesinde benzinde, motorinde fiyat artışları gündeme geldi. O artışlardan hemen önce bu sefer benzin istasyonlarında ciddi kuyruklar oluştu. Şimdi de ayçiçek yağı ile ilgili ciddi bir kriz yaşanıyor. Ama bunun öncesinde işte ucuz pirinç satılıyorsa onun o mağazanın önünde kuyruktan bahsedebiliriz. Halk ekmek kuyruklarından bahsedebiliriz. Ayçiçek yağı ile ilgili ise bu işin tedarikçisinin yaptığı bir açıklama Türkiye'de kriz yaşanabileceğine ilişkindi. Çünkü Ukrayna'dan bir bölümünü ayçiçek yağının ham olarak ithal ediyor Türkiye. Savaş nedeniyle gemiler limanlardan ayrılamayınca Türkiye'nin kendi içindeki tedarikinde problem yaşanabileceğini Tarım Bakanlığı'na bildiren bir yazı üzerine panik başladı. Ve insanlar evlerinde kullanacakları ayçiçek yağını biraz da stoklayarak tedarik etmeye çalıştılar. Bunun üzerine marketlerde ayçiçek yağı bitti. Hükümet bunu fırsatçılık olarak söyledi. Özellikle bu noktada uyarıları ciddi bir biçimde eleştirdi, uyarı yapanları. Ama hayatın bir gerçeği var. Marketlere gittiğinizde, bu benim şahsi gözlemim aynı zamanda, 5 litrelik, 10 litrelik ya da 18 litrelik ayçiçek yağını son dönemde bulmak mümkün olmadı. Üstelik fiyatlar da %15-20-25 civarında arttı. Son olarak Ukrayna'daki limanlarda bekleyen ham ayçiçek yağı taşıyan gemilerin ayrılması için, oradan izin verilmesi için Putin görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın ricacı olduğunu biliyoruz. Ve oradan o gemiler ayrıldılar ve Türkiye'ye geliyorlar. Ama sonuçta bütün dünyada gıda fiyatları artıyor. Türkiye bir tarım ülkesi ama ayçiçek yağını ham olarak da olsa ithal etmek zorunda. Bu yönde de hükümete ciddi eleştiriler var. Tarımı tam olarak desteklemediği için, planlamayı doğru yapmadığı için. Neticede evet, bir ayçiçek yağı krizi yaşandı. Muhalefete bakılırsa bu hükümetin beceriksizliği, hükümete bakılırsa muhalefetin yarattığı bir telaş nedeniyle böyle bir kriz yaşandı. Ama neticeye baktığımızda ise ayçiçek yağının fiyatları ciddi biçimde arttı Türkiye'de.
Yavuz Bey, son birkaç gündür konuşulan, en çok konuşulan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik sözü, giderlerse gitsinler şeklinde. Bu konuda nasıl değerlendirmeler var şu anda acaba?
Çok ciddi bir şok yarattığını söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, özellikle hekimler ve sağlık camiası üzerinde. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki 7-8 bin lira para alıyorlar, 25 bin liraya kadar yükseliyor bu para. Hekimlerin aldıkları para neymiş? Dışarıda daha fazla kazanıyorlarmış. Giderlerse gitsinler. Bu devlet size çok yatırım yaptı ama ona rağmen gidiyorlarsa gitsinler. Şimdi bu aslında meselenin tamamını, Türkiye'de hekimlerin bir sıkıntısı var, hekimlerin son dönemde eleştirileri var, beklentileri var. Bütün bu hekimlerin sancılarını ekonomiye bağlayarak para yüzünden her şey oluyormuş gibi bir yaklaşım. Bu bir kere çok rahatsız etti hekimleri. İkincisi, 8-9 bin lira Türkiye'de şu anda asgari ücret 4 bin lira. Onun iki katı kadar bir para. Hekimlik dediğiniz mesele biraz işte okumasının zor olduğu, Türkiye'nin aydınlık, parlak çocuklarının seçtikleri, tercih ettikleri bir bölüm olması, aynı zamanda büyük emek verilmesi, yılları alması, orada zorunlu hizmetlerin olması falan. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda asgari ücretin iki katı kadar bir paranın ne kadar düşük olduğu da ortada. Bir de Türkiye'de alım gücünün çok düşmesi neticesinde o paranın aslında bir karşılığı da yok baktığınızda. Neredeyse yoksulluk sınırının altında. Buna karşı çok ciddi itirazlar oldu. Zaten hükümet bunu biliyordu ve hekimlerin maaşlarını arttırmak için meclise bir teklif de geldi. Son anda o teklif çekildi. Aylardır üzerinde çalışılıyor. Hekimlerin buna da itirazı vardı. Üstelik hekimlerin karşı karşıya kaldıkları şiddet, 10 dakikada bir kendilerine randevu yazılması neticesinde hastalarla karşı karşıya kalmaları ve bunun yarattığı bir gerilim. Bütün bunlara ilişkin çözüm talepleri vardı ama her şey geldi, az maaş alıyorlar, gidiyorlar biçimindeki bir yaklaşıma. Cumhurbaşkanı'na çok tepki oldu. Bugün muhalefet partilerinin de çok tepkileri oldu. Özellikle hekimler yaşadıkları zorlukları, ailelerin hangi şartlarda kendilerini okuttuklarına ilişkin mesajlarla bu tepkilerini dile getirdiler sosyal medyada. Sağlık Bakanı biraz bu meseleyi toparlamaya çalıştı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz hekimlerin durumlarını düzeltmeye çalışıyoruz diye. 14 Mart Tıp Bayramı'nda muhtemelen sağlık camiasına ilişkin bir açıklama yapılacak hükümet tarafından. Bir olumlu düzenleme haberi verilecek. Ama ciddi bir kırılma, kırgınlık yarattığını söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının. Türkiye'de son dönemde özellikle yeni mezun hekimler Almanca öğrenerek Almanya'ya ya da farklı diller öğrenerek yurt dışına gitmek için çaba sarf ediyorlar. Onlardan biriyle ben konuştum geçen hafta sonundan hemen önce ve onun söylediğini aktarıyorum. Diyor ki her gün mutsuz uyanıyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir asistan. Almanya'ya başvurdum. Gitmek istiyorum. Çünkü sabahları mutsuz uyanmak istemiyorum. Hem şiddet meselesi, hem ekonomik şartlar, hem Türkiye'de siyasi olarak insanların artık bir bunalıma sürüklenmesi beni zorluyor ve ben de Almanya'ya gideceğim ve orada çalışacağım diye kendi derdini anlatmıştı. Benzer durumda olan birçok hekim de eğer fırsatı varsa Türkiye'yi terk ediyor. Son açıklamanın ardından da o terk edenlerin sayısının artması çok sürpriz olmaz doğrusu.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti. Yani İyi Parti'den bayağı tepki almıştı demokrasi Diyarbakır'dan geçer dediği zaman. Bu ziyareti nasıl geçti acaba?
Vallahi çok özellikle bölge açısından dikkat çekici bir ziyaretti. Aslında Türkiye'de çok takip ediyordu. Bu ziyaret eğer Ukrayna-Rusya savaşı ve işte Antalya'daki zirve olmasaydı eminim Türkiye'de de çok fazla konuşulacak ve tartışılacaktı. Ciddi bir açılım. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Kürt meselesinde bir farklı özgüvenle hareket ediyor. Geçmiştekinden farklı olarak. Hükümetin HDP'yi bir suç örgütü gibi gösteren yaklaşımı, Demirtaş'a ilişkin yaklaşımları, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması, bütün bunları çok fazla dikkate almadan aslında Türkiye'de böyle bir mesele olduğunu kabul ederek ve hem HDP'ye hem Selahattin Demirtaş'a sıcak mesajlar vererek politikasını sürdürüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun bir parçası olarak bakılabilir. Zaten Selahattin Demirtaş'ın babasıyla da bir karşılaşma söz konusu oldu Diyarbakır'da. Daha önce Diyarbakır cezaevinde işkence görmüş olan bir vatandaşla da bir araya geldi. Sivil toplum örgütleri, kadınlar onlarla temaslarda bulundu, sorunlarını dinledi. Ve bir helalleşme vaadi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O vaat çerçevesinde konuşmasını yaptı. Yanlışlarımız oldu, buradaki sıkıntıları görmezden geldiğimiz de olmuştur. Biz bir helalleşme yapmak zorundayız diyerek Diyarbakırlılara mesajlarını iletti. Dikkat çekici bir ziyaretti diyebiliriz. Tepki de oldu Cumhur İttifakı'ndan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret ettiyseniz gidin Öcalan'ın da annesini ziyaret edin. Acaba bölünmeyle ilgili bir projenin parçası mı haline geldiniz gibi sorularla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımını eleştirdi. Ama zaten bu eleştirilere maruz kalacağını bilerek de gitmişti Kemal Kılıçdaroğlu oraya. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça Türkiye'de partilerin aslında saflarını belli etmek için de bu dönemler kritik. CHP'de hem Kürt meselesiyle ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşların oylarını alabilmek için, hem HDP'ye sempati duyan seçmenlerin oylarına talip olabilmek için son dönemde daha özgüvenli hareket ediyor. O özgüvenli hareketin bir parçası olarak da bakabiliriz bu ziyarete.
Yavuz Bey, son olarak Tansu Çiller'i sormak istiyorum. Böyle tarihin kapanmış olan yapraklarından çıkıp gelmiş siyasetçi gibi geliyor. Yani Türkiye'de siyasetçiler emekli olmuyor değil mi? Yani olamıyorlar.
Siyasetçinin ve gazetecinin emeklisi olmuyor Türkiye'de. Onun için o örneklerden biri olarak görülebilir Tansu Çiller, ama tabii keşke bu kadar basit olsa. Keşke işte Tansu Çiller'in ya burada bir siyasi açık var, ben bunu kapatayım, Türkiye'ye bir katkı vereyim diye hareket ettiği bir süreç gibi görebilsek bunu, sanıyorum bunun biraz ötesinde bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin planladığı bir siyasi mühendisliğin parçası gibi görünüyor. Çünkü Tansu Çiller biliyorsunuz 2002 yılında seçimlerde baraj altında kaldıktan sonra siyaset sisteminden çıkmıştı. Hiç görünmüyordu. 15 Temmuz kalkışmasının ardından, darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı ile birlikte boy gösteren bir siyasetçi profiliydi. Şimdi geldiğimiz noktadaysa karşı tarafta, muhalefet tarafında 6 siyasi parti var. Hepsi bir araya geldiler ve Türkiye'de sistemi değiştirmesi gerektiğini söylüyorlar. Cumhur İttifakı tarafındaysa 3 siyasi parti var. Orada birazcık siyasi parti sayısını ya da lider sayısını arttırmak için bir girişim olarak bakılabilir. Tansu Çiller'in hareketine, çünkü önce Demokrat Parti, sonra Adalet Partisi'nin başına geçmek için girişimde bulunduğunu biliyoruz. İkisi de başarısız oldu. Ama herhangi bir siyasi partiyle herhalde hareket edecek ya da yenisini kuracak. Ama Cumhur İttifakı tarafından şiddetle ve hararetle desteklendiğini biliyoruz. Bu bir siyasi mühendisliğin parçası. Karşılığı olur mu? Vallahi gençler çok tanımıyorlar Tansu Çiller'i. Benim yaşımda olanlar, ki ben muhabir olarak da kendisini takip ettim, çok iyi hatırlamıyorlar. Onun karşılığı ne olur gerçekten göreceğiz. Ama iddialı bir biçimde girdi. İddiası ne? Ben işte Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanıyım, ilk Hazine Maliye Bakanıyım, ilk Başbakanıyım. Hatta biraz hızını alamadı, ilk İçişleri Bakanıyım. Hiç İçişleri Bakanlığı da yapmadı. Geçmişte kırdığı potlarla hatırlıyoruz. Onlardan birisini siyasete yeniden dönerken de yaptı. Çok bir karşılığı olacağını düşünmüyor siyaset takip edenler. Ama göreceğiz. Acaba İYİ Parti'den biraz oy alınabilir mi? Deva Partisi'nden biraz oy alınabilir mi diye bir siyasi mühendisliğin parçası olarak görünüyor.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.